Ayrım 13.
Sayfa 117. Bunlar üç kardeş, Miralay Hüsamettin Bey'in çocukları. Bir oğlan Enver, iki de kız Jülide ve Fikriye. İlk sevci Ali Rıza Bey'in ufulünden sonra Sübeyde Hanım yoksul dulluğunun basıncına dayanamayıp Ragıp Bey ile evlenmeseydi, hiç kuşkusuz bu çocuklar onların hayatına girmeyecekti. Girmeleri en çok Fikriye'yi etkiliyor. Genç kız paşa ağabeyini apoletleri sırmalı, makintoş yağmurluğu içinde Yağız ve Sarış'ın ilk defa görünce aklı başından gitmişti. O gün bugün zaafı her halinden fark ediliyor. Zaten Zübeyde Hanım'ı endişelendiren de budur. Fikriye kahvesini sunmak üzere önce ona yönelmişti. Oluşu veren sessizlikte Mustafa Mecdi Bey'in yazısını okuduğu muharririn adını yüksek sesle söylediği işitildi. Ali Kemal. Fikriye elinde olmaksızın tepki gösteriyor. Allah'ından bulsun emi, vallahi her makalesi sinirlerimi oynatıyor, harap oluyorum. Makbule belki kasten onu duymamış gibi yaptı, kocasına dönerek kaygıyla sordu. Şimdi ne olacak Mecdi Bey, acaba tekrar damat Ferit Paşa mı? Fikriye eğilmiş, Mustafa Mecdi Bey'in kahvesini veriyordu. Allah saklasın dememek için kendini zor tuttu. Mecdi Bey karısına kahvesinden höpürdeterek ilk yudumu aldıktan sonra cevap verecektir. Bunun acabası mı kaldı Makbule? Haberi adeta bir katiyet olarak aynı gazetede okumadık mı? Makbule kahvesini alırken kirpiklerini eğiyor, Fikriye ile göz göze gelmek istemez gibidir. Paşa ağabeyimin işleri fevkalade zorlaşacak. Sübeyde Hanım, Fikriye'nin ince endamına, Makbule'den hayli farklı alafranga giyimine dalmıştı. Oğlu Ragıp Bey'le izdivacını ne kadar mesele yapmış, hatta bu sebepten alıp başını nasıl manastır askeri idadesine çekip gittiyse, bu izdivaç vesilesiyle hayatına girmiş olan bu asrilik meraklısı genç kızın etrafında pervane olmasından o kadar memnun ve mahsus görünüyordu. Bir eliyle tabağından tuttuğu kahve fincanını, öbür eliyle ağzına götürüp ufak bir yudum aldıktan sonra göğüs geçirerek "Abe ne uğraşırlar bu çocukla?" dedi. "Kadir Mevlam saklasın, beklesin." Bakışlarına uhrevi bir mana gelmiş yerleşmişti. Dudaklarının sessiz kıpırdanışından yine bir duaya sığındığı anlaşılıyordu. Ferit Paşa Hazretleri tekrar sadrazam. Zat-ı Şahane Mustafa Kemal'in hakkından gelinmesine emir buyurdular. İstanbul, 5 Nisan 1336, Taksim 1920. 30 Eylül 1336'da istifaen sadaret makamını Ali Rıza Paşa'ya bırakmış olan damat Ferit Paşa Hazretleri bu kere 4. kabinelerini kurmuş bulunuyorlar. Kendilerini tekrar sadarete getiren irade-i seniye bir İngiliz yüzbaşının önünde kıraat edilmiş, muhtevasında sulh ve sükun temennisinde bulunularak Mustafa Kemal'in hakkından gelinmesi emir buyurulmuştur. 4. damat Ferit Paşa kabinesinde sadrazam ve hariciye nazırı olarak bizzat sadrazam paşa vazife yapacak, harbiye nazaretine vekaleten Mehmet Said Paşa, Bahriye'ye Mehmet Şerif Paşa, Dahiliye'ye Reşit Bey, Adliye'ye Ali Rüştü Efendi, Marife ise Fahrettin Bey bakacaktır. Şeyhülislam'la Dürrizade Abdullah Hoca'nın tayini, Adliye Müsteşarlığı'na ise İngiliz Muhipleri Cemiyeti Reisi Said Molla'nın getirilmesi katiyet kasbetmiştir. Hatt-ı Hümayun ve Yeni Kabine. Bu şımarıklığın bu derece vahim bir hale gelmesinde Ali Rıza ve Salih Paşa kabinelerinin büyük dahli vardır. Ferit Paşa Hazretlerinden sonra gelen kabineler milleti eşkıyalığa alet eden zorba başıya bir paye veriyorlar ve onunla uzlaşmak, müzakere etmek küçüklüğünde bulunuyorlardı. Ve buna karşı şimdiye kadar kabulüne çalışılan mülayim tedbirler faydasız kalıyordu. Bu isyan halinin devamının daha vahim olduğunu gördük. Buna karşı kati bir tedbire ihtiyaç vardı. Ferit Paşa Hazretleri tekrar ediyoruz, sahip bulundukları amme güveniyle memleketi bu şakilerden temizleyecektir ve temizlemelidir. Bunu başta Halife-i Ruhi Zemin, Padişahı Osmaniyen bulunduğu halde millet ve İslam alemi bekliyor. Binaenaleyh, Ferit Paşa Hazretleri riyasetlerinde bulundukları hükümet heyetiyle her şeyden evvel eşkıyaya haddini bildirecek, karışıklıkların tertipçilerini ve teşvikçilerini ezdikten sonra bittabii memlekete asayiş ve intizamı iade edecek ve bunları nizam mahkemesini andıran divan-ı harplerle değil, derhal ve süratle yapacaktır. Refi-i Cevat, 6 Nisan 1336, Taksim 1920, Alemdar. Geliyorlar paşam. Ankara Ziraat Mektebi gece bir hayli ilerlemiş. Bina karanlık, bir dev hayaleti gibi yükseliyor. Yalnız üst katta Gazi'nin, alt katta ise telgrafhanenin pencereleri aydınlık. Kapıdaki nöbetçiler bir rüyada unutulmuş gibi hareketsiz ve soğuk. Gazi'nin otomobili müphem bir hayal. Üzerine görünmez bir yağmur çiziliyor, geride Kalaba Vadisi. Dumanlı sırtlarıyla suskun, üzerinde yeşil açalar, mavi şimşekler şaşırtıcı bir hızla yanıp sönüyor. Ardından uzak ve hafif gök gürültüleri. Bir ufuktan diğer ufka adeta yuvarlanıyorlar. İsli lambanın kör ışığını sırtına almış nöbetçi memur maniple başına yoğunlaşmıştı. Yanı başında düşünceli bir yüzle sigarasını içen şifre mülhakı Memduh Bey dalmış, sigara dumanları halka halka masaya yığılıyor. Dolu kül tablolarının, kirli çay fincanlarının kullanılmış kullanılacak evrakın üzerine. Camlarda çakıp sönen şimşeklerin irkiltici aydınlığı. Telgrafın esrarengiz tıkırtıları sürüp gitmektedir. Gölgelere boğulmuş telgrafçı kesin bir dikkatle bir süre dinliyor, sıra kendine gelince manipleye uzanıp basmaya başlıyor. Şifre mülhakı Memduh Bey dalgınlığından çıktı. Bir yandan sigarasını içmekte, bir yandan da telgrafçının eski harflerle kağıt üzerine döktüğü şifre rakamlarına göz atıp önündeki kağıda metni çıkarmaktadır. Arkalarındaki kapı işte o sırada açılacaktır. İçeriye giren kurmay başkanlığı yaveri mülazımı evvel Hayati Bey, yüzünde merak, dudaklarında bir soru onlara yaklaşıyor. Ne oldu yahu? Temas tesis edebildiniz mi? Şifre mülhakının cevabı müphem. Zar zor Geyve'ye ulaştık. Şükrü Bey'i arıyoruz. Hayati Bey memnundur. Âlâ, Allah vere de hatlara nazar değmesi. Yağmur karanlığı, sessiz ve sürekli şimşeklerin yanıp sönen yalazıyla aydınlanıyor. Bu asabi aydınlıkta görünüp kaybolan mahzun ve münzevi telgraf direkleri, direkleri birbirine bağlayan narin teller ve gittikçe hızlanan yağmurun yukarıdan aşağıya o pırıltılı perdesi. Ankara tarafından Ziraat Mektebi'ne doğru iki atlı, ağır, kuşkulu ve sessiz heyula gibi beliriyor. Atlar da, atlılar da iliklerine kadar ıslak. Telgraf direkleri boyunca ihtiyatlı ve son derece dikkatli ilerliyorlar. Ziraat Mektebi'nin ışıklı iki penceresi seçilince öndeki atının dizginlerini çekip durdu. Ötekisine önce telgraf hattını sonra koluyla bir daire çizerek Ziraat Mektebi'nin ışıklı pencerelerini gösterdi. Islak sakalları arasında insana ısırmaya hazırlanıyormuş izlenimini veren kötü niyetli bir tebessüm belirmiştir. Oysa Mustafa Kemal Paşa'nın odasındaki masa lambası ortalığı zar zor aydınlatıyor. Paşa'nın önünde Erkan-ı Harbiye Atlası'nın Orta Anadolu paftası açılmış, yanı başında izmaritle dolu kül tablası. Bazıları işaretlenmiş Türkçe ve Fransızca kitaplar, sol tarafında Hakimiyet-i Milliye başta olmak üzere o günkü gazeteler vesaire. Ali Fuat Paşa, Halide Edip Hanım, Doktor Adnan ve Yunus Nadi Beyler karşılıklı koltuklara dağılmış, pür dikkat paşayı dinliyor. Bir manada durum muhakemesi yapıyorlar. Şimşekler çaktıkça camlardan içeriye fosforlu yeşil, yeşile çalar mavi yansımalar dolup boşalmaktadır. Kısa bir an görüntü bir fotoğraf camının adeta negatifine dönüşüyor. Arkasından uzak gök gürültüleri, saklı ve sürekli bir tehdit. Mustafa Kemal Paşa uzak bir tebessümle Yunus Nadi'ye dönüp diyor ki, öyledir Nadi Bey, Ankara ilk nazarda bir çöl gibi görünür. Zaten işin zevki de burada. Bu çölden bir hayat çıkarmak, bu inhilalden bir teşekkül yaratmak lazımdır. Sigarasından bir nefes alıyor. Hakikatte boş görünen o saha dolu, çöl sanılan o alemde saklı ve kuvvetli bir hayat vardır ki o millettir, eksik olan teşkilat. Biraz sustu, tebessümü daha belirginleşti. Şimdi onun peşindeyiz. Halide Edip Hanım sordu. Acaba meclis ne zaman toplanabilecek? Yunus Nadi Bey'in endişeleri vardı. Ayrıca kerameti meclisten mi bekleyeceğiz? İlk intibam odur ki Ankara'da kafi miktarda kuvvet bile bulunmuyor. Mustafa Kemal Paşa o tarafa döndü. Başka, çok daha kesin bir sesle Yunus Nadi Bey'in sözünü kesti. Evet, ben her kerameti meclisten bekleyenlerdenim Nadi Bey. Bir devre yetiştik ki meşrutiyet esastır. Bu da ancak milli kararlara istinad etmekle mümkün olabilir. Halide Edip Hanım sigara yakmaya davranmıştı. Yanı başındaki kocası Doktor Adnan Bey bir telaş ateş uzatıyor. Mustafa Kemal Paşa bu defa o tarafa dönüp onlara gülümseyince duraklıyorlar. Paşanın sesi yumuşadı, müşrik bile denilebilir. İntihap bitmek üzere hanımefendi. Mebuslar Ankara'ya intikal eder etmez meclis içtima edecektir. Muhtemelen ayın nihayetine doğru. Doktor Adnan Bey çakmağını yelek cebine koyarken hayli düşünceliydi. Vallahi vaziyet vahim, müşkilat çok. İstanbul'da düşmanla müttefik bir saltanat, kaderini buna bağlamış yeni bir sadrazam var. Damat Ferit'in aldığı ilk kararlar... Ali Fuat Paşa sözü onun ağzından alıp geliştirecektir. Bir mukabil taarruz mahiyetinde görünmektedir. Anzavur eşkıyasına paşalık ünvanı veriyor. Bu yetmezmiş gibi Balıkesir'e mutasarrıf tayin etmiş. Yunus Nadi Bey öksürdü. Hakikatte paşam dedi, meclisi mebusanı lağvetmelerinin maksadı da başka bir mahalde. Halide Edip Hanım duman helezonları halinde araya giriyor. Mesela Ankara'da. Evet, mesela Ankara'da içtimaine mani olmak. Odanın kapısı usulca açıldı. Emirber içeriye girdi. Daha önce söylenmiş kahveleri tepsi içinde getirtmişti. Sessizce dağıtırken Mustafa Kemal Paşa vahim bir ciddiyetle sözü değiştirdi. Korkarım en mühimini unuttunuz. Bir an susuyor, hepsinin kendisine baktığını görünce Şeyhülislam'ın fetvayı şerifesi diye devam etti. Ziyadesiyle başımızı ağrıtacak olan bence budur. Odada birden o is kokulu sessizlik, tesadüf yeni bir şimşeğin fosfor mavisi ışık çağlayanı camlardan içeriye o anda boşalmıştır. Hepsi dışarıya kulak vermiş, gök gürültüsünü bekliyorlar. Fakat ses yok. Ali Fuat Paşa ciddi ve heyecanlı diyor ki, evet, paşa haklı. Hükümet fetvayı halka tamim etmiş. Deniyor ki, kim ki Kuvayi Milliye'ye dahildir veya ona muavenet eder, katli vacip ola. Bekledikleri gök gürültüsü ondan sonra uzak ve dağınık olarak işitiliyor. Mustafa Kemal Paşa kahve fincanına uzanırken besbelli havayı değiştirmek için önce Emirber'e seslendi. Beri bak çocuk, sobaya iki odun at. Sonra Halide Edip Hanım'a dönerek, şu ajans meselesi diye Yunus Nadi Bey'i işaret ederek sordu. Aranızda müşterek bir karara varabildiniz mi? Epeyce mesafe katledildi Paşa Hazretleri. Odanın birisini merkez ittihaz ettik. Yunus Bey'le her gün çalışıyoruz. Ali Rıza Bey de bize katıldı. Hangi Ali Rıza Bey bu? Cevap Yunus Nadi Bey'den geliyor. İstanbul mebusu Ali Rıza Bey. Havadislere propaganda mahiyeti vermekteki kabiliyeti şayanı dikkattir paşa.
Ayrım sonu.